Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 19. Ayırım. Eskiden ordunun tımar zeyamet sistemi kesimiyle bu fark önemli mali bir bunalım yaratmadığı halde şimdi irad-ı cedid ile tımar ve mukataa gelirleri maaşlı yeni ordu hazinesine bağlanınca vaktiyle gümrük emini Hasan Ağa'nın 1790'da gümrük işleri için ay hesabını güneş hesabına çevirme işini Mir-i Mukata gelirleri için de uygulamaya çalışan defterdar Moralı Osman Efendi yaptırdığı incelemeler sonunda geçmişteki hazine zararlarının kapsamının dehşetini anladığı gibi şimdi nizam-ı cedid gelirleri irad-ı cedid ile artarken esas miri hazinenin çok sıkışık olduğu bir zamanda buna benzer bir denkleme yapılırsa hazine gelirlerini de arttıracağı hesaplamış, bunların irad-ı cedid gelirlerinden olanlarının miri hazineye ait olması gerektiği sonucuna varmıştı. Cevdet Paşa'nın deyimiyle maliye işi iki çatal olmuştu. Bir yandan miri hazine ödemelerine muhtaç olanlarla irad-ı cedid hazinesi ödemelerinden yararlanacak olanlar arasında, bir yandan da yıllık faizi 10 keseden aşağı olanlarla mir hazine arasında bir çıkar çatışması olacak demekti. İki hazine arasındaki çatallaşma, padişahın nizam-ı cedid tarafını tutması sayesinde irad-ı cedid hazinesi lehine sonuçlandı. Ancak çoğu büyük devlet adamları olan yıllık faiz geliri 10 kese olanları yatıştırmak için ölçek 30 keseye çıkartıldı. İrad-ı cedid ancak 30 keseden fazla faizi olan mukataların gelirlerini alacaktı. O zamlar yapılınca Vidin taraflarında zaten Yeniçeri yamaklarını nizam-ı cedid aleyhine yanına almış olan Pazvandoğlu buna karşı çıktı. Bu artırmalarda direnildikten başka başkentten nizam-ı cedid düzenini oraya da genişletme emri gelince kendi mukataların gelirlerine engel olan Pazvandoğlu'na düşman kesilen yüksek mevki kişilerin padişahı kışkırtmalarıyla Derebeyi savaşlarının en büyüğü başladı. Merkezi devletin hareketine karşı yalnız Yeniçeri yamakları değil, vergi verecek halk da Pazvandoğlu'nun yanına geçti. Bu savaşlar boyunca Cevdet Paşa'nın dediği gibi Pazvandoğlu'nun ünü büsbütün arttı. Onun bu ünü ve tutumu başka yerlere de yayılarak yer yer Rumeli ayağını Tavaif-i Mülk tarzında isyan bayrağını kaldırmaya başladılar. İşin en garip yanı, derebeylere karşı savaşan hükümetin de dağlı eşkıyasını kullanarak anarşiyi daha da genişletmesi reaya arasında, özellikle Sırplar arasında Osmanlı idaresinden yaka silker hale gelinmesine yol açmasıdır. 3. Selim'in giriştiği köklü militer reform, devletin normal gelirleriyle finanslandırılamayacağı için başvurulan irad-ı cedid uygulamasının eninde sonunda halkın ekonomik durumuna bağlı kaldığını görüyoruz. Oysa bu dönem halkın ekonomice en düşkün olduğu bir zamana rastlıyordu. Tımar, zeamet, mukataa sahipleriyle evkaf mütevellileri gelirlerini ya sefahatlarından dolayı borçlu düştüklerinde ya da peşin para almak istediklerinde yıllığına sarraflara dolgun faizle iltizama verirlerdi. Bu sarraflar da yeniden bir faiz ilavesiyle bunları profesyonel mültezimlere verirlerdi. Cevdet Paşa'nın anlatışıyla bunlar sen filan filan bedeli tahsil et, reayaca bir şikayet olursa filan filan benim adamımdır dedip ettiririm. Gelecek yıla sana da fazla iltizam sağlarım derlerdi. Bütün bunların birlikte sömürüsü altında kalan köylünün sözde kendini savunma olanakları vardı. Halk birlik olup başkentte şikayetname yollayınca başlarına daha büyük iş açarlardı. Çünkü şikayeti inceleme görevliyle görevlendirilen mübaşirler şikayet edilenleri suçsuz bulurlar, şikayetçileri suçlu çıkarırlar, ceza keserlerdi. Bu mübaşirlere giderken birkaç kese akçe ile bir ferman verilirdi. Bunlar gelince görevliler ayan ve kadıların yerine halkı koruma yetkisinde olan naipler huzurunda ferman okunur, mübaşir bir mübaşirlik hizmeti parası daha verecek olan tarafı haklı çıkarırdı. Görevli ve naiplerle birlikte bir ilam hazırlanır, şikayet edenleri 1000 kez pişman ederdi. Hatta Cevdet Paşa'nın iddiasına göre bazen uydurmadan şikayet arzu halleri tedrip edilerek mübaşirlere getirtilir, bunları susturmak için mübaşirlere halktan rüşvet toplanırdı. Böylelikle çiftliğini çubuğunu kaybeden köylü başka yerlere kaçmaya bakardı. Kaçanların vergi yükü de kaçamayanların omuzlarına yükletiliyordu. Bütün yerli ve yabancı tarihçiler bazı bölgelerde köylerin boşaldığını, bazılarının tamamıyla yok olduğunu bildirirler. Kasabalara kaçabilenler içinde bir Yeniçeri tezkiresi uydurulabilenler Yeniçeri olarak ufak bir geçim sağlarlar, bir taraftan da hammallık, tellaklık, börekçilik, çörekçilik, kasaplık gibi işler yaparlardı. Başkentin erzak ve geçim güçlükleri yüzünden oraya sokulabilmek çok güçtü. Açıkta kalanların birçoğu eşkıyalığa döner, sonunda bir derebeyinin himayesi altına girerlerdi. Başkentte et, ekmek, yağ, odun gibi maddelere en konmuş, iç gümrük kesimleri artırılmış, olduğundan geçim fiyatları fahiş düzeylere çıkmıştı. Günlük maddelerin fiyat yükselmeleri öteki eşya fiyatlarına da yayıldığından şehirli halkın sıkıntısı son dereceyi bulmuştu. Zahire fiyatlarının yükselmesinde enflasyon ve vergilerden başka o zaman her ticaret alanında uygulanan 7 vahit tekel usulü de rol oynuyordu. Zahire ticareti kapan tüccarlarının tekelindeydi. Ekmekçilik bile tekel rejimine girmişti. Devlet nüfuzluları bunların karlarından pay alırlardı. İş sahipleri ellerindeki tekeli ancak bu payı ödemekle tutabilirlerdi. Tüccar ve esnaf da fiyatları yükselterek ödediklerini halktan çıkarmaya çalışırlardı. Zahire kıtlığının bir başka nedeni de Napolyon savaşları sırasında İngilizlerin kıta Avrupa'sında koydukları abluka yüzünden Rum elinden dışarıya geniş ölçüde zahire kaçakçılığının başlamasıydı. Başkentteki geçim sıkıntısı yüzünden işsizlik, dolandırıcılık, sahtekarlık görülmedik ölçülere varmıştı. Medrese odaları ülkenin her tarafından akın eden softalarla dolmuştu. Nüfus sıkışıklığı yüzünden yangınlar da çoğalmıştı. Taşradan hamal, kayıkçı ve bunun gibi işler için gelen Laz, Kürt, Arnavut ve Türkleri yani Anadolu'nun reçber riayasını tehlikeli unsurlar olacaklarından içeriye sokmamaya ya da sokulanları geldikleri yerleri göndermeye çalışıyorlardı. Buna karşı Yeniçeri kahvelerinde reformlar için toplanan gelirlerin büyüklerin cebine girdiği, safahatlerde harcandığı yollu dedikodular alıp yürümüştü. Padişahın hasta gılmanları bile duyduklarını gördüklerini kahvelerde anlatırlardı. Devlet sırları padişahın kendi yakınları tarafından abartılarak halk arasında yayılıyordu. Sarayın saklı hiçbir şeyi kalmamıştı. özel bir komisyonda tartışılan bir sorunun Rum tercümanlar aracılığı ile Paris'te bir gazete havadisi olarak çıktığı bile görülmüştü. Bu kadar karışık, çatışık ve kötü koşullar altında bir reformun başarı şansının Osmanlı rejimi gibi rejimlerde dönüp dolaşıp despot hükümdarların iradesine kalmış bir iş olduğunu bu dönem çok iyi gösterir. Bu rejimlerde hükümdar hem asker, hem diplomat, hem idareci, hem hakim, hem politikacıdır. Aynı organların görevlerinin hepsi zirvede onun iradesine, karar verme yetkisine dayanır. Bu sistemlerde padişah bütün güçler arasında denge kuracak bir büyük babadır. Bu dengeyi sağlama ise böl ve hükmet kuralını başarıyla kullanma kabiliyetine bağlıdır. Bu dönemde padişahlık rejiminin böyle anlaşılmakta olduğunu o zamanın tarihini yazan Asım bize şöyle anlatır. Nasıl insan tabiatında denge dört unsurun birleşmesinden meydana gelirse, bir devletin dengesi de dört direğin tutunulmasıyla sağlanır. Bu direklerin birincisi kalem kişileri, bürokrasidir. Ulema, kadılar, fakihler, muhasebeciler, müneccimler, mühendisler, tabipler, şairler bu sınıfı oluşturur. Bunlar unsurlar arasında su görevini yaparlar. Mülk, devlet işlerinin kıvamını sağlayan bu sınıftır. İkinci direk, kılıç erleridir. Bunlar da ateş unsuruna karşılıktır. Üçüncü direk, alışveriş endüstri, hırfet ve zanaat adamlarıdır ki bunlar da hava unsurunun karşılığıdır. Başkentte ve devlet gücü altındaki ülkelere lüzumlu olan mal, devlet geliri üretimi bunların eylemleriyle sağlanır. Dördüncü direk tarım kişileridir. Bunlar da toprak unsuruna karşılıktır. Bazı düşünürler de hükümdarın dört direğini ülema ve kitap adamları, savaş erleri, reaya olarak ayırırlar ve padişahları bunlar arasında nefs-i natıka, ruh olarak nitelendirirler. Şu halde bu unsurların her birinin ölçüsü gerekli sınırı aşarsa bu dengelerin bozulmasına, ihtilale, yıkılışa neden olur. Bunlardan birinin diğer üçünün üstüne gelmesi bir düzenin sakatlığının, bozuluşunun başladığını su götürmez kanıtıdır. Bu yüzden hükümdarlığın vücuda demek olan büyük padişah dört direğin sürekli olarak dengede olmasına çok önem verirlerdi. Şimdi ise bu durum değişme halinde olduğundan her birinin diğerleri aleyhine taşıması, üstünlüğü kurması gerçekleşmiştir. Tarihçi Asım eski hikmet kitaplarından aldığını söylediği bu görüşün 3. Selim zamanında nasıl iflas ettiğini kendine özgü, sert ve aldalı dille anlatmak için birçok sayfa harcar. Anlattıklarından çıkanlar şunlardır. Padişah nizam ordusu işini dört elle sarılırken birbirine karşı dört yan kendisini göstermeye başlamıştı. Eski padişahların bir gücü başka bir güçle kırarak denge kurma yolunu uygulamak isterken saflığından kendisi bu güçlerin bir kuklası haline gelmişti. Etrafını alan karşıt görüşlü reformcuları birbirine düşürmeye kalkmakla hiçbiri sürekli ve etkili olmayan bir siyaset yürüteyim derken padişahın kimin tarafında olduğu da belli olmaz bir hale gelmişti. Sarayda padişahın etrafında dıştan reformcu gözüküp, içinden ona düşman olanlarla reformlu kişisel çıkar konusu yapanların aleyhine dönenler arasındaki klikleşmeler karşısında padişah boyuna adam değiştirir, bazen bir kliği tutar, sonra onun düşmanı olanı destekleyip ötekini azleder, böylelikle denge kurma yerine dengesizliği büsbütün artırırdı. padişahın tutumundaki başka bir çelişki de Nizam-ı Cedid işine kışlalara kadar gidecek, askeri okulları denetleyecek, Fransızcadan çevrilen kitapları okuyacak kadar sarıldığı halde bir süre sonra bunları bırakarak sarayda onun da eğlence hayatına dalmasıdır. Zamanın olaylarını gözüyle görmüş bir yazar olarak tarihini yazan Asım ve ona dayanan Cevdet Paşa, ısraf ve safahat hayatından padişahın da uzak ve habersiz olmadığını özellikle belirtirler. Selim, dört elle sarıldığı işin dört ucunu bırakmıştı. Böylelikle Nizam-ı Cedid ve İrad-ı Cedid işlerini ciddiyetle yürütmek isteyen kişilerin hayatını büyük bir tehlikeye atıyordu. Padişahın karakterindeki üçüncü bir çelişki, yumuşak, zayıf iradeli, saf bir adam olmasına karşın şehzadeliği zamanından beri yaratılan bir efsaneye kendisi de inanarak kendisini bir cihangir sanmaya başlaması oldu. Aydın bir hükümdar gibi gözüktüğü halde bu cihangirlik efsanesine yol açan babası gibi rüyalara, müneccimlere, üfürükçülere inanıyordu. Bir defasında istihareye yatarak, bir defasında kura çekerek sadrazam tayin etmişti. Saraya dolan dervişlerin, şeyhlerin, müneccimlerin beslediği hava içerisinde başında bulunduğu sistem türündeki rejimlerle gerekli olan iradeden yoksun olan Selim, kendini bir cihangir sanarak gerçekte sahtekarların oyuncağı olmuştu. Tarih yazarı Asım'ın hallerini anlatmaya ne Frengistan kağıdı ne de Hindistan kalemi yeter dediği bu çevrenin adamları süslü sözlerle padişaha geçmiş padişahlardan üstün olduğunu, şimdi halka vergiler yükletiliyorsa da Nizam-ı Cedid gerçekleşince düşmanın mağlup edileceğini, düşman mağlup edilince halkın refah ve adalete kavuşacağını telkin ederler, sadrazamlar da evet tabii şüphe mi var fil vaki gibi sözlerle bu iddiaları desteklerlerdi. Selim bir ara bazı akli deliller ve dış emarelerle işlerin bozuk düzen gittiğini, devlet vukalasının işlerinin aşırı hale geldiğini sezmiş, yapılan zulümleri sayıp döken, bunlara rızası olmadığını bildiren bir ferman hazırlamış, yayınlamak üzere sadrazama vermişti. Sadrazam fermanı okuyunca çıkardaşlarını toplayıp tartışmışlar, fermanı yayımlamamaya karar vererek padişaha fermanın okunduğu yolunda yalan söylemişlerdi. Bu sır halk arasında duyulur korkusuyla padişahın aklına hafiflik geldiğini, başına cinler üşüştüğü, hezeyan ettiği yollu söylentiler salarak padişahı büsbütün deliye çevirmek için sarayı ilaçlar, üfürükçüler, hekimler, hasekilerle doldurmuşlardı. Bunlar için kurbanlar kesilir, atiyeler dağıtılırdı. Selim'in aklında bir bozukluk olmadığı halde bu gibi hilelerle padişahın aklını oynattığı söylentileri yayılarak bu hal örtbas edilmişti. Selim bütün çabalarına rağmen etrafında dönen dolaplardan kendini kurtaramıyordu. Asım'ın deyişiyle padişah uygun kurena ve ümeraya kat'a muvaffak olamadı. Nizam-ı Cedid'in sırf Yeniçerilerin ayaklanması ve şeriatçıların din adına yaptıkları kışkırtmalar yüzünden yıkıldığı inancı yaygındır. Bu inancın ne ölçüde yerinde olduğunu kestirmek için bu konuyu en sona bıraktık. Yeniçeriler niçin ayaklanıyorlardı? Bu ayaklanan Yeniçeriler kimlerdi? Bunlar ayaklandıran ulema mıydı? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışı olayı dolayısıyla bu konuya ileride yeniden geleceğimiz için yukarıdaki sorulara göre edineceğimiz bilgiler o olayın tartışılmasına da bir giriş olacaktır. 19. ayırımın sonu, sayfa 116, devamı 20. ayırımda.